Ayrım 71, sayfa 487. Soğuk odadan ayrılmadan önce adli tabip Guillermo Valera'dan bana antidepresan ve sakinleştirici türünden bir şeyler vermesini istemiştim. Dua etmek yeterli değildi, ancak cevabı son derece ilginçti. Bir ölü doktoru sadece zombileri tedavi edebilirdi. Daha sonra Notre Dame de Bienfaite'ye, rahibe Marilyn Rosario'ya sığınmayı düşündüm. Yattaki diğer Hristiyanlar arasında ölülere ağlamayı, meditasyona dalmayı ve dua etmeye en uygun yerde. İnzivaya çekildiğim süre boyunca hiç gazete okumadım. Ne Belter'in ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmayı ne de Simon cinayetini düşündüm. Sadece Falco aracılığıyla Cyberat dosyasındaki gelişmeleri takip ettim. Katliamı yapan hala bulunamamıştı. Bunda şaşırtıcı hiçbir şey de yoktu. Bir sabah dua sonrasında aklıma bir şey takıldı. Manastır hayatını seçebilirdim. Günahın ve küfrün egemen olduğu bu dünyayı terk etmeli, beni kıskacını almalarına engel olmalıydım. Tövbe etmeli, alçak gönüllü, itaatkar bir hayat sürmeliydim. İnzivaya çekilmeli, Tanrı ile barışmak için yeniden ruhumu arındırmalıydım. Aziz Agustinus'un dışarı gitme, kendi içine dön demişti. Bundan sonra beni ayakta tutacak olan bu düşünceydi. Manon'un cenazesi töreni 19 Kasım Salı günü Sartorius'te ıssız bir mezarlıkta yapıldı. Birkaç tane gazeteci geldi, hepsi bu. Chopard yaşlı muhabir de aralarındaydı. Peder Maro cenazeyi kutlamayı ve ölünün ardından dua etmeyi kabul etti. Manon için de böylesi daha uygundu. Marilyn Rosaris bana eşlik etmişti. Cenaze gömüldükten sonra kulağıma fısıldadı. Hiçbir şey sona ermedi. Herhangi bir tepkide bulunmadan kafamı ona doğru çevirdim. Beynim henüz birinci viteste çalışıyordu. Şeytan hala hayatta diye devam etti. Anlamıyorum. Elbette anlıyorsun. Bu vahşet, bu kargaşa onun eseri. Onun kazanmasına izin verme. Sesini güçlükle duyuyordum. Kafamın içi Manon'la doluydu. Kapkara bir yıldızın damgasını vurduğu bir kader ve belli belirsiz birkaç hatıra mezarı işaret ederek devam etti. Onun için savaş, şeytanın onun ruhuna hakim olmasını önle. Onun cinayet anında başka yerde olduğunu ve çocukları şeytanın öldürdüğünü ispatla. Onu bul, onu mutlu et, onu yok et. Cevabımı beklemeden arkasına dönüp uzaklaşmaya başladı. Pelerinin keskin atları gri havayı yırttı. Arkasından baktım. Kısık sesle mırıldanırken birden son cümleleri bağırarak söylemişti. Manastır hayatın başlamadan sona eriyor gibiydi. Korku hasadı henüz bitmemişti. Her şeyden el çekmeden önce son bir şey daha yapmalıydım. Son sözü şeytana bırakamazdım. Bu durumda geriye onu bulmak ve ona meydan okumak kalıyordu. Bölüm 116. Cuma 22 Kasım, Paris'e dönüş. Şehir daha şimdiden Noel süslerini takmıştı. Yaprak ve çiçek taçları, toplar, yıldızlar sanki hepsi benim karanlığımla alay eder gibiydi. Sıkıcı bir aydınlığı alt etmeye çalışan bu ışıklar, bu parıltılar, kül rengi bir gökyüzündeki zavallı bir galaksi yandırıyordu. Artık bir Saab kullanıyordum, kiralık yeni bir araba. Villa Rouge yolunda önce Porto Dore'de durdum. Saint-Mandé mezarlığına defnedilmiş Lori ve kızlarının mezarını ziyaret etmek istiyordum. Üzerinde açık renkli bir mezar taşı dikili granit kabri zorlamadan buldum. Üçünün fotoğrafı üçgen biçiminde yerleştirilmişti. Altında da bir yazı vardı. Ölüleri ağlama, kuşların bile terk ettiği kafeslerinde değiller artık. Bu alıntıyı biliyordum. 13. yüzyılda yaşamış İranlı şair Müslihiddin Saidi'ye aitti. Neden kendi inancından bir şair değil? Neden herhangi bir Katolik işareti yok? Bu cümleyi kim seçmişti? Luke'un bunun ne anlama geldiğini kavrayacak durumu var mıydı? Diz çöktüm ve dua ettim. Şaşkındım. Mezar taşının üzerindeki bu portrelerin bile anlamını kavrayamıyordum. Mırıldanmaya başladım. Sensin Yüce Rabbim, sensin can veren ruhumuza. Karardığımızda günlerimiz ve yok olduğunda varlığımız. Bolivya'ya doğru yeniden yola çıktım. Luke Tayberat, ailesinin öldürülmesinden sonra onunla yüz yüze konuşmamıştım. Onun için hastaneye ilk kez mesaj bırakmış ancak cevap alamamıştım. İçinde bulunduğu üzüntüden çok öfkesinden, çılgınlığından korkuyordum. Saat 11'de Paul Garat Enstitüsü'nün sonsuzluğa uzanan duvarlarında spor sahalarında uçak hangarını andıran pavyonlarına ulaşmıştım. 21 no'lu pavyonun önünde durdum. Luke'un tehlikeli hastalığın kapatıldığı Henry Colin'e nakledilmiş olmasından korkuyordum. Ama hayır, yeniden pavyondaki standart odalardan birine konulmuştu. Aslında teheccüd hücresinde sadece birkaç saat kalmıştı. Cenaze töreninde burada olamadığım için üzgünüm. Bu da değil miydi? Luke gerçekten şaşırmış görünüyordu. Açık mavi eşofmanlarıyla yatağa uzanmış, vurdum duymaz bir hali vardı. Sanki derin düşüncelere dalmıştı. Büyük bir olasılıkla egoterapi atölyesinden aldığı bir ip parçasıyla oynuyordu. Manon'un cenazesiyle ilgilenmem gerekiyordu. Elbette. Gözlerini sürekli düğümler attı, ipten ayırmıyordu. Çok yavaş konuşuyordu. Ama sanki bir fark daha vardı. Bana karşı mesafeli ve alaycıydı. Küçük bir konuşma. Olayların gizli anlamı üzerine bir Hristiyan tiradı hazırlamıştım. Ancak vazgeçmek daha iyi olacaktı. Ailesini koruyamamıştım. İstediğini yerine getirmek için en ufak bir özen göstermemiştim. Her şeyi göze aldım. Luke, çok üzgünüm. Daha çabuk hareket etmem gerekirdi. Adamları yerleştirmem lazımdı. Ben artık bundan söz etmeyelim. Doğruldu ve yatağın kenarına oturdu. Derin bir iç çekti. Duygularımı bastıramazdım. Doğrudan konuya gittim. O değildi Luke. Lori ve çocuklar öldürüldüğünde Paris'te değildi. Kafasını çevirdi ve bana baktı. Ancak beni görmüyordu. Ancak parlak göz bebekleri çok canlıydı. Titriyorlardı ve kıpırdıyorlardı. Onun bu suskunluğu karşısında saldırgan sayılabilecek bir sesle ekledim. O yapmadı ve bu benim hatam değil. Luke yeniden yatağa uzandı ve gözlerini kapattı. Beni rahat bırak, dinlenmem gerekiyor. Çevreme bir gölge izledim. Bembeyaz bir oda, yatak, raf, ne siyah kaplı defter, ne kitap, ne televizyon. Saçmaladım. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Dinlenmem lazım, görevimi tamamlamadan önce. Ne görevi? Luke gözlerini açtı. Bakışları sabitti. Kirpiklerine şeker kamışı tozu serpilmiş gibiydi. Yüzüne bir gülümseme geldi. Seni öldürmek. Bölüm 117. 36 numaradaki büroma dönünce kapımı kilitledim ve soruşturma dosyasını bir araya topladım. Larfa cinayetiyle ilgili bütün notları, Loris Belter'inle ilgili bilgileri, Chopard'ın yazılarından, Valeri'nin otopsi raporunu, Vatikan'da tuttuğum notlardan Catania yazılarına, fotoğraflarına, ışıktılar hakkında tıbbi dosyalardan, Falco ve Svensson'un raporlarına kadar 21 Ekim'den bu yana topladığım her şeyi bir araya getirdim. Bu belgelerin içinde gizli kalmış bir nokta vardı. Hikayenin kara dehri tamamen akıtılmamıştı. Saat 13.00. Katil Maurice Belter'in cinayet mahallinden 1.000 kilometre uzaktayken Luke'un ailesinin nasıl katledildiğini açıklayacak bir ipucunun işaretini bulmadan buradan çıkmayacağıma dair kendi kendime yemin ettim. Besançon trenine binmeden önce Colin Magna'nı görmeye gitmiştim. Manon'un ölümünden 2 gün sonra görev yerine dönmüştü. Hemen ardından da Maurice Belter'in villasında araştırma yapan federal ekibi katılmak için sınırı geçmişti. Silvi Simonis cinayeti başlangıç olayıydı. Suçlunun kimliği belli olmuştu. Bütün kanıtlar evinde bulunmuştu. Fotoğraflar, böcekler, liken, iboga stoku. Yargıç bütün bunları 19 Kasım Salı günü Besançon'da düzenlediği bir basın toplantısında anlatmıştı. Ben toplantıya gitmemiştim ancak o bana telefonda her şeyi özetlemişti. Bir reanimasyon uzmanı olan Maurice Belter'in çocukların intikamını, onları komaya girmelerine sebep olan kişileri öldürerek alıyordu. Ayrıca verdiği kimyasal ilaçlarla da öldükten sonra hayata dönenleri bu cinayetleri işlediklerine inandırıyordu. Bu kaçık herif suçlarını ortaya çıkarmasından korktuğu için Stefani Taredin'de ortadan kaldırmıştı. Corin Magran ışıktızlardan hiç söz etmemişti. Bu adı ağzına bile almamıştı. Ayrıca soruşturmanın metafizik boyutunda ustalıkla hasır altı etmişti. Şeytanın mucizeleri, Belteren'in askerlerinin kötücül evrimi. Sonuçta bu Budist kadın olaylara Descartesçi bir gözle bakmıştı. Yaptığımız görüşme sırasında bana kölelerden de söz etmemişti. Bunun nedeni son derece basitti. Çünkü bu tarikatın varlığını bilmiyordu. Bu nedenle Kazaviyel ve Morad ölümleri onun dosyasının dışında kalmıştı. Bu iki cinayet her ne kadar dosya harici de olsa unutulmayacaklardı. Çünkü cevabı aranan son bir soru daha vardı. Maurice Belter'i kim öldürmüştü? Magnum'un bir cevabı yoktu, en azından resmi olarak. Yarısı böcekler tarafından kemirilmiş cesedin durumu, ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bir sonuca varmayı imkansız kılıyordu. Yine de bana yargıcın katilin kimliği hakkında bir fikri varmış gibi gelmişti. Ancak benden şüphelenileceği konusunda tasalanmamam gerektiğini de anlamıştım. Aslında cesetle aramda bağ kurabilecek bir tek kişi vardı. Julie Döles, Belter'in asistanı ve kuşkusuz genç kadın benden bahsetmemişti. Bir başka bilmece daha vardı. Lori Cyberas ile iki küçük kadını kim öldürmüştü? Magnan bu gizemle ilgilenmiyordu. En azından profesyonel anlamda. Olay onu ilgilendirmiyordu. Dosya Paris'li bir yargıcın sorumluluğundaydı. Ve Saint-Fiance'da kalırken bu yargıça temas kurmuştum. Ona kimliğini sapladım, taksi şoförünün adresini ve telefonlarını vermiştim. O da Manon'u 15 Kasım saat 20.00 civarında Sartorius'e götürdüğünü söylemişti. Böylece resmen Manon'un masumiyeti kanıtlanmıştı. Magnan ve ben bu uzun sessizliğin ardından vedalaşmıştık. Her ikimiz de bu olayların önemli bir parçasını ele geçirmemiş olduğumuzu biliyorduk. Şüphesiz bu bütün olayların merkez üssüydü. Bir katil Maurice Belter'in bölgesinde koşmaya devam ediyordu. Belki bir kuruntuydu ama üstü örtülü de olsa benimle temasa geçeceğini hissediyordum. Onu ben bulacaktım. Şu veya bu şekilde onu ben yargılayacaktım. Şimdi dosyamın önündeydim ve bu dosya da kendi içinde tutarlıydı. Ancak bu tutarlık bir yanılsamaydı. Bu sayfalar, bu satırlar, bu fotoğraflar arasında bir sır, gizli bir yan vardı. Her belgeyi kronolojik sırasına koydum. Her şeyi not ettim. Diyagramlar çizdim. Her olayı, her tarihi ve her mekanı birbiriyle eşleştirdim. Sonra birbirleriyle uyuşmayan ayrıntıların listesini çıkarmaya başladım. Saat 16.00'da listem hazırdı. Tüm makineyi tıkayan kum taneleri. Birinci kum tanesi Massin-Larfa cinayeti. Teorime göre Kabilieri'yi sebebini bilmediğim bir tartışma sonrasında öldüren esrarengiz müşteri Maurice Belter'indi. Belki de Larfa onun siyah ibogayı hastalığında kullandığını düşünerek ona şantaj yapıyordu. Belki de bazı cinayi faaliyetlerde bulunduğunu anlamıştı. Bu türden birçok neden ileri sürülebilirdi ama hala cevapsız sorular vardı. Neden Cina o fahişe katilin bir rahip olduğunu söylemişti? İri yarı uzun boylu bir tipten söz etmişti. Belter'in fiziğiyle en ufak bir benzerliği yoktu. Cinayet yönteminde bir başka sorundu. İsviçre'li kendine has yöntemler kullanan bir katildi. Ancak otomatik bir silah, savaş silahını kullanabilecek durumda da değildi. Hiçbir askeri formasyonu yoktu. Üstelik evinde benzer bir malzeme de bulunmamıştı. İkinci kum tanesi, pis şık hayaller. Benim yeni teorime göre Belter'in kurbanlarına ilaç veriyor, sonra onlara farklı kılıklarla görünüyordu. Şeytan rolü için. Ancak makyaj da yaptı, karşımdakinin trans halinde bile olsa dahi bu bodur adam nasıl ışıldayan bir yaşlı, uzun boylu bir melek veya etleri sarkan bir çocuk olarak görünmeyi başarıyordu. Üçüncü kum tanesi, katilin hareket kabiliyeti. Her cinayetin tarihini de yeni not etmiştim. Sadece bedenleri çürütülerek ölenleri değil, Larfo ile Sarrazin cinayetlerini de dahil ettim. Zaman 1999'da Arthur Asrayimaki cinayetinden jandarma yüzbaşısının öldürülmesine kadar tek bir kişi için bu oldukça fazla cinayet demekti. Diğer cinayetleri saymıyorum bile. Belter'in evindeki fotoğraflar bunu ispatlıyordu. Tüm bu yolculuklar, bu hazırlıklar hepsi profesörün sorumluluğunda olabilir miydi? Bu ancak biri her yerde olabilme yeteneğiyle açıklanabilirdi. Dördüncü kum tanesi, olayların yoğunlaşması. Bildiğim kadarıyla Arap ziyaretçisinin cinayeti 1999'da başlamıştı. Yani Belter'in ilk cinayeti 47 yaşında iken işlemişti. Neden bu kadar geç? Bir seri katil genellikle 25 ile 30 yaşları arasında cinayet işlemeye başlardı. Ellerine gelmek üzereyken değil. Belter'in 80'li yıllardan beri cinayet işleri olabilir miydi? Ya da bu işte yalnız değildi. Beşinci kum tanesi. Belter'in itiraf etmemişti. Beni tepelemeye çalışırken doktor kendisini sadece bir tedarikçi, bir aracı olduğunu iddia etmişti. İntikamlarını almaları için ışıksızlara yardımcı olduğunu söylemişti. Ne Agustina ne de Rayumo kurbanlarının bu tür yöntemlerle öldürülebilecek durumda değildi. Manon'a gelince annesini öldürmediğini biliyordum. Eğer Belter'in ile ışıksız değilse kimdi? Bir suç ortağı fikri iyice şekilleniyordu. Suç ortağından da fazla. Belki de gerçek katil. Belter'in belki de oyundaki önemsiz roldü, aktördü. Melek veya yaşlı kılığına giren kişiye yardımcı oluyor, destekliyor, aracılık ediyordu. Kurbanlarını günlerce işkence eden kişiye. 90'lı yılların sonunda 30'larında olan kişiye. Saat 18.00. Akşam olmuştu. Sadece masa lambamı yakmıştım. Yayılan ışık notlarımı, raporları, fotoğrafları aydınlatıyordu. Düşüncelere dalmıştım. İçgüdülerin bir şeyleri açığa çıkarmaya çok yakın olduğunu söylüyordu. Bunu da ancak tüm dikkatimi toplayarak başarabilirdim. Son bir kum tanesi daha vardı. Telefona sarıldım. Svensson, Matthew. Neredesin? Yine odadan kayboldun. Bu sabah döndüm. Cenaze töreninde bulunmayışına kimse anlam veremedi. Gerçek nedenlerim vardı. Gerekli nedenlerdi bunlar. Seni bunun için aramadım. Seni dinliyorum. Lori ve kızının otopsisini sen yaptın, değil mi? Hayır, kabul etmedim. Bu çocuklar benim yüzlerimde oynadılar, anlıyor musun? Sven seni hiç tanımamıştım. Bu koca adamın üslubu değildi. Ama içinde bulunduğu ruh hali ne olursa olsun bana bu davada yardım etmesi gerekiyordu. Dosya kapanmadı dedim kararlı bir tonla. Acaba bana? Cevabım hayır. Dinle, bu olayda saçma bir şeyler var. Hayır. Seni anlıyorum ama çocukları öldüren herif serbest. Ben bunu kabul edemem ve sen de edemezsin. Kısa bir sessizlik oldu. İsveçli sordu. Tamam, tam olarak ne istiyorsun? Bildiğim kadarıyla hepsi boğazlanmış. Eğer bu cinayetler Luke'un söylediği gibi aynı hikayenin bir parçasıysa başka şeyler de olmalı. Satanistik bir sembol veya bedenleri çürütme olayı, oyunu. Sen de diğer cinayetlerle ilgili olduğunu mu düşünüyorsun? Aynı katilin işi olduğuna inanıyorum. Ya Belter'in? Belter'in sadece böcekli katil olabilir veya tek başına hareket etmiyordu. Bir başkası için böcekleri yetiştiriyor, kimyasalları hazırlıyor olabilir. Aileyi boğazlayan ve büyük olasılıkla cinayet mahallini bırakmış olan kişiye.